17 Ağustos'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertürk.
Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca, Aziz Şassa ve ben Gürhan Ertür birlikte sunacağız. Programın kaydını Selahattin Çolak arkadaşımız gerçekleştirecek. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Barış Ulus arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Alper İlki hocamız. Alper hocam hoş geldiniz. Merhabalar.
Hoş bulduk Güran Bey.
Evet, ben kısaca sizi tanıtmak istiyorum hocam. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, aynı zamanda Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, yeni döneminde vakfın. Çalışma alanları, yapı mekaniği, deprem, betonarme yapılar, yapı ve deprem mühendisliği konularında Avrupa Birliği, NATO, TÜBİTAK, yani JICA ve benzeri uluslararası ve ulusal çok sayıda araştırma projesinde yürütücü ve araştırıcı olarak görev yaptı. Profesör İlki 2007 deprem yönetmeliği, 2013 riskli yapı tespit yönetmeliği, 2014 deprem yönetmeliği komisyonlarında görev yaptı. Alper hocam sizinle son programımızı 27 Ocak 2021 tarihinde yapmışız. Yani bir yılı biraz aştıktan sonra tekrar birlikteyiz. Ben sözü hemen Nuray hocama bırakmak istiyorum. Buyurun.
Alper hoş geldin. Programımıza katılmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ediyoruz. Bugün iki konuyu ele alalım diye düşündük. Birincisi bir süre önce Türkiye Deprem Vakfı'nda bir yönetim değişikliği oldu ve sen yönetim kurulu başkanlığına geldin. Bu vesileyle seni Altın Saatler ailesi olarak tebrik edelim. Vakfın bir değerlendirmesini, yani geçmişi, hal hazır durumunu ve özellikle geleceğe yönelik projeleri, tasavvurları nedir? O konuda bize bilgi verirsen, böylece Deprem Vakfı ile ilgili epeydir program yapmamıştık. Onu da tazelemiş oluruz. Bu birinci konu. İkinci konu ise senin de yoğun olarak katkıda bulunduğun bu İstanbul Belediyesi'nin mevcut binaların durumuyla ilgili değerlendirilmesiyle ilgili saha çalışması sonuçları ne aşamada, elde edilen sonuçların kaba bir değerlendirmesini yapalım. Ve daha önce yapılan Kandili'nin yaptığı çalışmayla farkları nedir? Çünkü sonuçların farklı çıktığı ifade ediliyor ki bu gayet normal ama kamuoyunda bu farkın nedenleri pek bilinmiyor. Bu konuları tartışalım, böylece programımızı tamamlamış oluruz diye düşünüyoruz. Şimdi birinci konudan başlayalım. Türkiye Deprem Vakfı yeni bir yönetim altında şu anda. Sen de yönetim kurulu başkanı oldun. Vakfın durumu, mevcut durumu ve geleceğe yönelik çalışma düşünceleriniz, projeleriniz nedir? Bu konuda malumat alarak senden başlayalım.
Çok teşekkürler hocam. Dinleyiciler için kısa bir bilgi olması açısından Türkiye Deprem Vakfı bu konuda ülkemizde kurulmuş benim bildiğim en eski ilk sivil toplum kuruluşu diyebilirim. Kuruluşu 92 yılına gidiyor. Rıfat Yarar Hoca'nın kurduğu. İkincisi, tabii bu bahsettiğiniz görev değişikliği benim sırtıma da çok büyük bir yük aslında yüklüyor. Çünkü Mustafa Erdik Hoca gibi, Rıfat Yarar Hoca gibi, Hasan Bozroğlu Hoca gibi yani bu konuda ülkemizin en büyük otoritelerinin yaptığı görevi devam ettirmeye çalışmak tabii benim için tabii oldukça zor olacak. Elimden geleni yapacağım bunun için. Vakıf neler yapıyor? Bildiğiniz gibi kar amacı olmayan bir kuruluş zaten. Bugüne kadarki en yoğun aktivite alanı eğitimler, halka yönelik eğitimler, çeşitli kurumlara yönelik eğitimler, belediyelere yönelik eğitimler, bilinçlendirme düzeyinde daha çok. Onun dışında gene ülkemizdeki deprem mühendisliği konusundaki en köklü bilimsel toplantı olan deprem mühendisliği konferanslarında gene ki 9 tanesi yapıldı bugüne kadar. Onu da İnşaat Mühendisleri Odası'yla birlikte düzenlemeye devam etmesi. Bu konferansın bir özelliği, sonuncusu uluslararası olarak yapıldı ilk kez. Bundan sonra da gene uluslararası Türkiye Deprem Mühendisliği Konferansı olarak devam edecek. Vakfın yaptığı önemli bir çalışma son dönemde ki bu da bize göre bir ilk, değişik de bir format. Genç mühendislere, yeni mezun arkadaşlarımıza temel deprem mühendisliği eğitimi vermek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da desteğiyle bir eğitim programı hazırlandı. Bu eğitim programında Türkiye'nin farklı şehirlerinden, çok sayıda üniversiteden çok sayıda öğretim üyesi yer aldı. 40'tan fazla öğretim üyesi görev aldı. Ve formatın özelliği de şu. Biliyorsunuz artık insanlar, yani hayat çok hızlı ve insanlar çok fazla zaman harcamıyor bilgi edinmek için. Burada da biz olabildiği en kısa sürede en temel bilgileri dinleyicilere vermeyi hedefledik ve aşağı yukarı 7-8 dakikalık modüller hazırladı hocalarımız. Ama bu hocaların hemen hepsi konusunda en kıdemli, en tecrübeli hocalarımızdan derlendi. Ve dediğim gibi depremsellikten başlayıp yapı dinamiğine, oradan yapı tasarımına, taşı sistemlere, geoteknik konulara, güçlendirme konularına, hasar tespitine, hatta yalıtım sistemlerine kadar yanlış hatırlamıyorsam 45 ayrı konuda eğitim paketi hazırlandı. Bu eğitim paketlerine tamamen ücretsiz Türkiye Deprem Vakfı'nın web sayfasından girilebiliyor. Oraya girdiğiniz zaman sizi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın eğitim portalına yönlendiriyor. Orada kayıt olduktan sonra bu 45 modülü tek tek izleme şansınız oluyor. Bu önemli bir çalışmaydı. Bunun tabii çekimleri vesaire konusunda da desteği dediğim gibi bakanlık tarafından sağlandı. Kalıcı bir katkı sağladığımızı düşünüyorum bu anlamda. Özellikle genç, tecrübesiz mühendis arkadaşlarımıza. Onun dışında gene temel afet bilinci eğitimlerimiz devam ediyor. Halkın bilinçlendirmesi anlamında. Yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması konusunda gene vakfımızın görevlileri çoğu gönüllü olan faaliyetlerde bulunuyor. Onun dışında vakfa ait bir deprem tırı var. O tır Tekirdağ Belediyesi ile yapılan bir protokol doğrultusunda Tekirdağ Belediyesi tarafından gene deprem bilinçlendirmesi amacıyla yoğun olarak, oldukça yoğun olarak kullanılıyor. Onun dışında gene hem bazı sivil toplum kuruluşlarıyla, işte mahalle afet gönüllüleriyle veya İBE İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli projelerine danışmanlık sağlanıyor. Geleceğe yönelik planlar içinde neler var? Bir takım teknik dokümanlar hazırlanma ki Nuray Can'ın da içinde olduğu aslında projeler bunlar. İhtiyaç duyulan, örneğin taşıyıcı olmayan yapı sistemlerinin davranışı gibi daha az üzerinde bilgi olan konularda yönetmelik olmasa bile bir takım kılavuzlar, bir takım yönlendirme dokümanları hazırlama amacımız var. Spesifik konularda olacak bunlar. Daha önce bahsettiğim deprem temel eğitiminin daha kapsamlı ve daha ileri düzeyini, daha tecrübeli mühendislere de yardımcı olacak şekilde hazırlanma gene planlarımız içinde. Bunun dışında kısa süre sonra bir biliyorsunuz yazılım konusu, bilgisayar mühendisliği konusu diğer pek çok disiplinlerle bir araya girmiş durumda. Bizim alanda da bu var, deprem mühendisliğinde de var ama daha da nasıl bir arada çalışırızı araştırmak üzere yakın zamanda Mayıs ayında bir yazılım ve deprem mühendisliği çalıştayı düzenleyeceğiz. Bu anlamda hem içinde bilgisayar mühendisleri olacak bunun, yani farklı iki disiplin, hem deprem mühendisleri olacak, hem bazı sunumların yapılacağı, hem panel oturumlarının yapacağı bir çalıştay olacak. Amaç daha fazla nasıl beraber çalışabiliriz, birbirimizin bilgisinden nasıl istifade edebiliriz? Onun dışında zaten deprem mühendisliği konferansları yapılmaya devam edecek. Uluslararası bir konferansa gene kurumsal destekçi oluyoruz. Bu da bu anlamda dünyadaki en bilinen kurumlardan olan, yani yapı mühendisliği konusunda FIB, International Federation for Structural Concrete, yani uluslararası yapısal beton kurumu diyebilirim, federasyonu. Bunun bir sonraki konferans sempozyumu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olma sebebiyle 2023 yılı için Türkiye'ye verildi. Daha doğrusu aldık diyelim. Bunu Türkiye'de düzenleyeceğiz. İTÜ için, bunun İstanbul Teknik Üniversitesi için de bir anlamı var. Bir şekilde İTÜ'nün de 250. yıl dönümü oluyor bu. Aslında Yeni Zelanda'da düzenlenecekti 2023 FIB sempozyumu. Bu iki manevi gerekçeyle özel olarak iletişim kurarak Türkiye'ye almaya çalıştık. Bu önemli konferansa da gene Türkiye Deprem Vakfı rol almış olacak. Bilmiyorum, kısaca özetlemeye çalıştım Deprem Vakfı ile ilgili çalışmaları. Başka spesifik soru olursa onları da memnuniyetle cevaplamaya çalışırım.
Evet, teşekkür ederiz Alper. Arkadaşların sorusu var mı bilmiyorum konuda. Eğer yoksa ikinci konuya geçebiliriz. Yani belediyenin İstanbul'daki 1 milyonu aşkın binanın değerlendirilmesi için yaptığı ve senin de önemli ölçüde katkıda bulunduğun saha çalışmasıyla ilgili binaların performanslarının değerlendirilmesine yönelik. O konuda istersen başından itibaren konuyu alarak böyle bir genel bir resim çizelim ve sonuçta nereye geldi, başta öngörülen sonuca ulaşıldı mı ve İstanbul için ne mertebede bir tablo ortaya çıktı, bunu konuşalım. Buyur.
Tabii hocam. Öncelikle başta söylediğiniz kafa karışıklığını gidermek üzere bu çalışmanın kapsamını ve önceki çalışmaları aslında özetlemek yerinde olabilir. Önceki çalışmalar aslında daha bölgesel riskin belirlenmesine yönelik ve bireysel bina özelliklerini detaylı şekilde dikkate almayan, daha global dikkate alan, binaların kat sayısı gibi, yapım yılları gibi riski belirlemeye, bölgesel riski belirlemeye yönelik çalışmalardı. Yani hangi ilçe, hangi mahalle diğerine göre daha riskli, iyi ortaya koymaya yönelik çalışmalardı. Çok önemli çalışmalar tabii. Şu anda başlanan çalışma ise bina bazında o binaların, mevcut binaların özelliklerinin yerinde belirlenmesi ve bu yerinde belirlenen özellikleri de dikkate alarak yaklaşık bazı yöntemlerle yapının deprem performansının araştırmasına yönelik. Yani yapılan iki iş birbirinden tamamen farklı. Önceki çalışmalar zaten sonraki depremlerde de gösterdi ki bir şekilde doğrulandı. Oldukça gerçekçi sonuçlar veriyor global anlamda, bölgesel risk anlamında. Bu konuda bence başarılı önceki çalışmalar. Bu anlamda söyleyecek pek bir şey yok. Ama dediğim gibi ikinci çalışma, şu anda bahsettiğimiz İBB'nin yürüyen çalışması, bölgesel olarak riskli olduğumuz bölgelerde veya riskli daha düşük olduğunu da bildiğimiz bölgelerde hangi bina nasıl deprem performansı gösterecek, bunu en hızlı, en ekonomik ve en gerçekçi şekilde bulmaya yönelik. Bu üçü tabii bir arada her zaman olmuyor. Yani hem en doğru, hem en ucuz, hem en hızlı olmuyor. Yani bunun bir optimizasyonu yapılması gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi normal şartlarda herhangi bir bina depreme dayanıklılığını incelemek için belki işte 3-4 haftalık bir süreye ihtiyacınız var ve belki işte bugünün rakamları, ortalama binalar için söylüyorum, 30-40 bin liralık bir maliyete ihtiyacınız var, laboratuvar çalışması vesaire. Bunları yaptığınız zaman İstanbul'daki binaların deprem güvenliğini bina bazında ortaya koymanız son derece güç. Bunların hepsini ekip yapmanız da son derece güç. Dolayısıyla bir önceliklendirme yapmamız gerekiyor aslında. İBB'nin yapmaya çalıştığı projenin en önemli amacı bu. Bildiğimiz bir gerçek var. Bunu çok farklı çalışmalarda görüyoruz. 2000 yılı öncesi yapılmış olan yapılar oldukça yüksek risk içeriyor. Yani 2000 sonrası yapılarla 2000 öncesi yapılar, genel olarak söylüyorum, birbirine yakın değil. Arada uçurum var. Şimdi o zaman bir kere şu hemen ortaya çıkıyor. Biz öncelikli olarak 2000 sonrası yapıları bir kenara bırakabiliriz. Elbet istisnalar vardır ama esas olarak 2000 öncesi yapılar daha kritik. Bunun çeşitli sebepleri var hepimizin bildiği gibi. En önemli sebep 99 depremlerinin, Kocaeli ve Düzce depremlerinin getirdiği bilinçlenme. Hem vatandaşlar düzeyinde, hem yapımcılar düzeyinde, hem de inşaat yapım mekanizmasındaki değişiklikler sebebiyle, hem de yönetmeliklerin gelişmesiyle, uygulanmaya başlamasıyla, uygulanmasının zorlanmasıyla, denetim sistemlerinin daha etkili olmaya başlamasıyla, hem de doğal olarak malzeme teknolojisinde sağlanan gelişmeler, iyileşmeler sayesinde aslında çok ciddi bir milat oldu. Çok keskin de bir milat oldu. Yani bunların hepsi üste geldi. 98 yönetmeliği, 99 depremleri, malzemelerdeki gelişmeler, hepsi bir araya gelince hakikaten bir uçurum oldu. Şimdi o zaman 2000 öncesine gittiğiniz zaman maalesef bugünkü kurallara göre mevcut yapıların sağlaması gereken deprem performansının önemli ölçüde sağlanmadığını görüyoruz. Bunun da gene pek çok sebebi var. Ama en bariz sebepleri, hemen en kolay bulunan sebepleri, mesela betonarme yapılardan bahsediyoruz. Betonarmenin betonarme olması için betonun beton, içindeki armesinin, demirinin demir olması lazım. Bizim eski yapılara baktığınız zaman, maalesef eski dediğim 2000 öncesi yapılar, ne beton beton ne de demir demir. Yani betonarme yapı aslında betonarme yapı değil. Ortalama olarak konuşuyorum. Beton kalitesi, beton basınç dayanımları olması gerekenlerin yarısı mertebesinde. Bakın ortalama diyorum. Bu ne demek? %50'si olması gerekenin yarısının da altında beton dayanımı. Demire bakarsanız bizim sıklaştırma dediğimiz yapının beton, gene betonarme olarak depremde ayakta kalması için, büyük deformasyonları atlatabilmesi için, ki depremde bu büyük deformasyonları yapabilmesi gerekiyor yapının. Ona göre tasarlıyoruz yapıyı. Bunun için de belli donatı detaylarının yapılmış olması lazım. Gene yapıların, mevcut yapıların, eski mevcut yapıların %90'ında, 95'inde bunlar yok. Bunlar İBB'nin yaptığı çalışmayla da doğrulandı. Şimdi bu şunu gösteriyor. Ciddi anlamda kötü bir yapı stoğumuz var 2000 öncesi yapılan binalar için. Bir de bunlar zaten yeterince değilken zamana bağlı daha da ciddi zayıflamalar söz konusu. Özellikle beton iyi olmadığı için, yeterli bakım onların zamanında yapılmadığı için, yapım kurallarına uyulmadığı için detayları, beton örtüleri yeterli olmadığı için, sıvalar doğru düzgün yapılmadığı için, zamanla da zaten zayıf olan yapıda daha, yapılarda daha da büyük zayıflamalar söz konusu olabiliyor. Şimdi o zaman mesele ne? Bu 99 öncesi, 2000 öncesi pek çok yapı, neredeyse tümü, bugünkü kurallara göre bizim can güvenliği dediğimiz performans seviyesini sağlamaktan sağlamayacağı için bunların en risklerini bulmamız lazım. Bu problemi böyle ele alırsak, 2000 öncesi bütün yapılar veya can güvenliği koşullarını sağlamayan bütün yapılara biz bir çare bulmaya çalışacaksak elbette çalışacağız, ama önceliği nereye vereceğiz? Önce herhalde en kötülere vermemiz lazım. Yani bunların içinde bazıları küçük bir depremde yıkılacak düzeyde kötü, bazıları tasarım depremine yakın bir depremde, büyükçe bir depremde hasar görecek, can kaybına neden olacak kadar kötü. İBB'nin yaptığı çalışmanın amacı bu. Önce en riskli binaları. Burada hata olasılığı da çok yüksek değil. Yani biz diyelim ki en kötü %25'i buluyoruz. İşte %35'i, %25'i karıştırabiliriz. Ama deprem güvenliği çok daha yüksek olan bir binayı burada çok kötü olarak elde etmeyiz. Eksi artı işte %5, %10, %15 farklar olabilecek olmakla beraber. Amaç buydu. En kötü binaları bulup bunları dönüştürmek, yıkıp yeniden yapmak veya güçlendirmek. Daha sonra da bütçe imkanlarına, zamansal koşullara bakarak gittikçe riski daha az olan yapılarda gereken müdahaleyi yapmak. Bizim akademik çalışmalarımız şunu gösteriyor. Bu bizim bir deprem güvenliği yüzdesi diye bir oran çıkıyor bu incelemeyi yaptığınız zaman. Tabii olması gereken değer 100. Yani 100 varsa bu göz önüne aldığınız depreme göre, o bölgenin depremselliğine, zemin özelliklerine göre o yapının deprem performansı can güvenliği koşullarını sağlıyor. Şimdi 90'sa tabii sağlamıyor ama fena değilsiniz. Bu değer 15'se bayağı kötü durumdasınız. Bizim yaptığımız analizlerde, çok global analizlerde, belli kabullere dayalı analizlerde özellikle deprem güvenliği oranı 50 ve altındaki yapıları biz müdahale edersek bu optimum bir çözüm oluyor aslında. Çünkü 50'nin üzerindeki binalar hasar görecek ama yıkılıp can kaybına sebep olmayacak bir. İkincisi bunların deprem sonrası onarımları daha hızlı ve daha ucuz olacak. O yüzden tabii ki deprem güvenliği oranı 50 ile 100 arasında olan binalar depreme dayanıklıdır, rahat rahat oturun diyemeyecek olmakla beraber 50'den düşük olanları öncelikle müdahale etmemiz lazım. Hatta bunların %25'in de altı çok acil. Yani çok acil bir şeyler yapılması gereken binalar. Bunların hasar görme potansiyeli çok yüksek. Ne yapıp bunlar? Hemen bakmak lazım. 25-50 de yine ondan sonraki öncelikli yapılar olarak düşünüyoruz. İBB çalışması bunu yapmaya çalışıyor. Bildiğim kadarıyla son sayılar aşağı yukarı 30 binler mertebesinde diye tamamlandı diye hatırlıyorum incelenen binaların. Bunlar tüm ilçelerden seçildi. Öncelikle riskli ilçelerden seçildi. Ve sonra diğer ilçelere de bu yayıldı. Daha da hızlı. Buradaki maliyetler bir binayı detaylı incelemeye göre yaklaşık %1. Yani bir binayı siz detaylı şu andaki yönetmeliklerin, deprem yönetmeliklerinin bize söylediği yöntemlerle incelersek 100 lira harcayacaksak böyle bir yöntemle 1 lira harcayarak inceleyebiliyorsunuz. O yüzden yani bir bina incelerken 100 bina incelemek mümkün. Bir ara vereceğiz zannediyorum. O yüzden ben burada kapatıyorum. Sonra
evet, çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Bir küçük ara verelim. Sizi de dinlendirmiş oluruz. Müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra ikinci bölümle devam edeceğiz. Açık Radyo'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Konuğumuz Profesör Doktor Alper İlki. Kendisiyle Türkiye Deprem Vakfı'nın faaliyetlerini konuştuk ve şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan projeye ilişkin bilgileri alıyoruz. Evet Muzaffer, senin bir sorun var.
Evet hocam, teşekkür ederiz bilgiler için ve Deprem Vakfı'nın çalışmalarında başarılar diliyorum ben de. Bu bahsettiğiniz çalışmada 30 bin konutu kapsadığınızı söylediniz. Daha önceki çalışma ne kadar?
30 bin bina.
Bina, evet.
Bina, evet, konut değil.
Pardon, bina. Binayı kapsamıştı biliyor musunuz? Yani karşılaştırma yaparken ele almak evet. için soruyorum.
Muzaffer Hocam çok farklı tabii şey kapsamları. Yani diğer önce yapılan proje bu ilçe bazında risklerin verildiği projede oradaki bütün binalar elde olan bilgiler doğrultusunda ki şu anda aslında İstanbul'da bina sayısı konusunda bile birbirinden çok farklı rakamlar biliyorsunuz telaffuz ediliyor ama diğer yöntem bina bazında olmadığı için orada elimizde olan bütün binalar, belediyenin kaydında olan bütün binalar dikkate alınıyor. Burada ama dediğim gibi bu binalarla ilgili bu bina yerinde var mı? Bu bina yerinde belediyelik kayıtlarıyla mı duruyor? Üzerine kat eklenmiş mi, eklenmemiş mi? Bu bilgiler yok. Veya bu binanın betonu nedir, demiri nedir gibi bilgiler yok. Şunu söyleyebilirim. Yani bina bazında yaptığımız incelemelerde bu anlamda çok farklı durumlarla karşılaşıldı. Yani eski bina olması gereken yerde, yeni bina, bina olmaması gereken yerde, bina gibi. O yüzden yani önceki çalışma tamamen masa başı, kayıtlara bağlı olarak yapılan ve bütün teorik olarak bilinen bütün binaları içeren bir incelemeydi. İkincisi şu anda yürüyen ise bizzat birebir binayı görerek, bina yerinde incelemek yapılan bir çalışma.
Nuray Hocam sizin sorunuz var sanıyorum.
Evet, tabii ben de aynı şekilde Alper'in söylediklerini desteklemek için söylüyorum. Yani bu çalışmalar 2000'li yılların başında başladığında İstanbul'da envanter bilgileri çok çok düzensiz ve yetersizdi. İlk çalışmaları işte 2002'de, 2003'te yaptık, sonra CAYKA yaptı. Ama zaman içinde tabii aradan geçen bir 20 yıla yakın süre içinde özellikle havadan izleme uzaydan izleme şeyleriyle, teknikleriyle ve diğer modern araçlarla binaların tabii yine kaba bir sınıflandırma çerçevesinde sayıları, işte kat sayıları vesaire Tabii diğer bilgiler de mevcut olabildiği kadar bilgileri de derleyerek bunlar İstanbul'un bütününü kapsayan bir çalışma yapıldı. Ama Alper'in de söylediği gibi o bilgilerin bir kısmı doğru olmayabilir. Çünkü devamlı bir değişim, devinim söz konusu. Ama bu yeni çalışma birebir her bir binanın içine girerek o binada bayağı ayrıntılı sayılabilecek, yani tam bir full çalışma değilse bile yine yeteri kadar bilgi toplamaya yönelik çalışma yaparak bilgi toplamak bu çok farklı bir şey tabii ve tabii çok daha gerçekçi bir şey. Alper, sanıyorum sen devam edebilirsin. Yarıda kesmiştin sözünü. Lütfen devam edelim.
Belki burada tasarım depremi ve senaryo depremi kavramlarını da masaya yatırmakta yarar olabilir Nuray Hoca da buradayken. İBB'nin yaptığı çalışmada iki farklı deprem dikkate alındı. Biri deprem yönetmeliğinin koordinat bazlı, özür dilerim, Türkiye Deprem Tehlikesi Haritası'nın koordinat bazlı olarak bize verdiği deprem tehlikesi. İkincisi de senaryo depremi. Bu senaryo depremi gene aslında Kandilli'nin yaptığı çalışmaya dayalı bir deprem. Ve ikisinin arasında farklar var. Yani tasarım depremi daha büyük bir deprem. Şimdi yeni tasarım yaparken tabii tasarım depremini dikkate almak uygun, doğru bir çözüm. Yani güven tarafta kalmak üzere biz en konservatif kabulü yapabiliriz bu anlamda. Ama mevcut yapılara baktığımız zaman ve önümüzdeki tablo çok kötü olunca, çok büyük bir problemle karşı karşıya kaldığımız zaman burada daha gerçekçi bir deprem kabulüyle ilerlememiz yerinde olur diye düşünüldü ve İBB'nin çalışmasında her iki deprem için de aslında analizler yapıldı. Yani sahada toplanan verilerde bir değişiklik yok. Onlar aynı. Hesap esasları, tahkik hesapları hepsi aynı. Ama birinde harita deprem, tehlikesi haritası deprem. Birinde ise Kandilli'nin gene son yaptığı çalışmadaki senaryo depremi dikkate alınarak hareket edildi. Bunlar arasında çok ciddi farklar var. Şu andaki elimizdeki kaynaklar, ki deprem yönetmeliği ve riskli bina tespit esasları aslında. Yani resmi olarak bir binanın deprem güvenliğini belirlerken kullanabileceğimiz veya riskli mi risksiz mi olduğunu veya can güvenliği olup olmadığını araştırırken bu iki teknik doküman var elimizde. Bunlar tasarım depremini kullandırtıyor bize. Ama gerçekten probleme baktığımız zaman ve problemin aslında yeri de belli olunca, İstanbul gibi hemen hemen Türkiye'deki en büyük problemlerden biri İstanbul depremi. Başka tabii tehlikeli bölgeler de var ama yani en büyük kaybı herhalde İstanbul depreminde vereceğiz. Bekliyoruz. Yakın zamanda olma olasılığı yüksek. O yüzden burada sanki tasarım depremi yerine senaryo depremi dikkate alınırsa ve bunun da güvenilir uzmanlar tarafından ortaya konduğu dikkate alınırsa sanki doğru hedefe yönlenmiş olacağımızı ve daha gerçekçi şekilde problemle mücadele etme şansımız olacağını düşünüyorum. İBB'nin çalışmalarına göre ciddi anlamda fark ediyor. Yani biz senaryo depremi dikkate alırsak, yani tasarım depremi yerine ciddi anlamda daha küçük problemimiz var. Göz önüne almamız gereken yapısı ciddi anlamda küçük, dolayısıyla daha baş edilebilir bir problem var aslında demek olacak bizim için.
Ama şu anda bu açıklama şöyle bir yanılsamaya yol açmasın Alper. Yani daha küçük bir deprem alındı. Dolayısıyla sonuçlar acaba emniyetsiz yönde mi, güvensiz yönde mi? Hayır, daha senaryo depremi dediğimiz aslında gerçekçi bir deprem. Ve hani araya girdim, kusura bakma. Kısa bir bilgi vereyim. 7,5 büyüklüğünde bir depremin Marmara'da, biliyorsun Marmara Denizi'ndeki Kuzey Anadolu fayın uzantısının bütün segmentlerinin birlikte kırıldığı varsayılarak, yani oldukça elverişsiz bir durum bu ve 7,5 büyüklüğünde bir depreme göre hesaplanmış bu bir senaryo depremi ve oldukça elverişsiz. Ama tasarım depremi dediğimiz şartnamelerde kullandığımız haritada verilen depremlerde her bölge için olabilecek en olumsuz koşullar dikkate alınır. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsinin bütün şehir bazında her bir noktanın en olumsuzunu düşünürseniz tabii gerçek dışı bir abartma ortaya çıkıyor. Dolayısıyla daha küçük, evet buna göre daha küçük kullanılan değer ama gerçekçi bir değer. Onu özellikle vurgulamak istedim. Sen devam et. Evet.
Hocam çok teşekkür ediyorum ilave açıklama için. İşte tam da bu noktada ama yani bu tasarım depreminin bizim sanki dokümanlara, senaryo depreminin daha doğrusu sizin de güvenilir olduğunu aslında vurguladığınız, büyük bir depremi ifade ettiğini vurguladığınız senaryo depremini sanki bizlerin bir şekilde en azından mevcut yapıların deprem güvenliğinin değerlendirilmesi çalışmalarında dikkate alınmasını sağlamamız gerekir diye düşünüyorum. Yani şu anda biliyorsunuz mevzuatta bunu yapamıyoruz. Yani sizin daha gerçekçi olduğunu sizin de belirttiğiniz, benim de inandığım depremi biz kullanamıyoruz. Bunu kullansak halbuki aslında şu anda riskli gibi gözüken pek çok yapı riskli olmaktan çıkacak. Bunun hem ekonomik sonuçları var hem de problemin gerçekten küçülmesi anlamında katkısı olabilir aslında. Burada herhalde akademik camiaya bizlere iş düşüyor diye düşünüyorum aslında bakarsanız.
Evet, ben hemen bir soru sormak istiyorum Alper Hocam. Şimdi 30 bin bina oldukça önemli bir sayı ve bu binaların gösterdiği sonuçlardan hareketle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu binalardan riskli olduğunu kesinlikle tespit edilenlere karşı yapacakları belli mi ve bunun zamanlaması da belli mi?
Gürhan Bey, o konuda doğrusunu isterseniz tam net bir bilgim yok. Bildiğim kadarıyla bununla ilgili bir kaynak arayışı içindeler ve en riskli olandan başlayarak gönüllülük esasıyla. Çünkü yasal olarak şu anda bu tespit edilenler için, işlem yapmak için riskli bina tespit esaslarına göre incelenmesi gerekiyor. Yani bu bina kentsel dönüşüm yasasına sokularak devletin sağlayacağı ilave avantajlardan yararlandırmak için, ki bunlar azımsanmayacak özellikler, bir kere kentsel riskli bina tespit esaslarına göre incelenmesi gerekir. Şimdi bu neyi sağlıyor? Öncelikle bu binaları inceleyin.
Evet.
Ve çünkü bunlar zaten çok net riskli çıkacakları. İncelensin ve o sınıfa sokulsun. Ondan sonra da ilave desteklerle beraber buradaki dönüşüme gerek yıkıp yeniden yapmak, gerekse güçlendirme ile depreme dayanıklı hale getirmek için ilave adımlar atalım şey var. Ama en son durum nedir? Bununla ilgili kaynak yaratıldı mı yaratılmadı mı bunu bilmiyorum. Bu noktada belki bir daha yeri gelmezse diye güçlendirme konusuna değinmek isterim.
Lütfen.
Güçlendirme hep ikinci planda kaldı aslında. Genelde yıkıp yapma kentsel dönüşüm deyince algılandı. Ve aslında bu da yani pek çağdaş kentsel dönüşüm prensiplerine göre de olmadı yaşadığımız örneklerde. Birkaç yerde var ama onların da başarısı belki tartışılabilir. Genelde yık yap olarak anlaşılıyor. Aynı parselde aynı şekilde bina yapılıyor. Bu tabii aslında daha yani parselden çok daha büyük alanlarda yapılacak dönüşümlerle altyapı, işte çevresel düzenlemeler çok daha iyi hale getirilebilir bir yandan. Bir yandan da eğer bina bazında müdahale edeceksek, genel olarak güçlendirme yaptığımız zaman, ortalama konuşuyorum, bu binadan binaya değişen binanın büyüklüğüne ve binanın yapısal özelliklerine göre değişmekle beraber aşağı yukarı binayı yıkıp yeniden yapmanın maliyetinin %20'si ile işte 40'ları arasında, 40'ları 40, belki işte biraz daha da fazla da olabilir ama daha da fazla olursa zaten pek güçlendirme önermiyoruz. Bu şu demek, özellikle büyükçe binalar için ve çok kötü, çok çok kötü olmayan binalar için ortalama güçlendirme maliyeti yıkıp yapmanın %25-30'u mertebesinde. 25-30'u. Bu da biz aynı bütçeyle bir binayı yıkıp yaparken 3 binayı güçlendirebiliriz anlamına göre. 3 ila 4 binayı. Bir başka konu, yıkıp yaptığınız zaman tabii zamansal açıdan da daha fazla zamana ihtiyacınız var. Ama güçlendirme eğer doğru planlanırsa yıkıp yapmaya göre zamansal anlamda da bize 3-4 kat hız kazandırabilecek bir yaklaşım. O yüzden güçlendirmenin çoğu insan mühendisler de dahil olmak üzere güçlendirmenin hani işe yaramayacağını, bu çalışmayan bir sistem olduğunu düşüncesi var insanlarda, halkta. Fakat buna yönelik Türkiye'de ve dünyada çok sayıda çalışma yapıldı. En çok da belki Türkiye'de yapıldı. Bunlar laboratuvar deneylerinden büyük saha deneylerine, yani birebir bina testlerine kadar çok sayıda test yapıldı ve doğru yapıldığı zaman güçlendirmenin etkin olabileceği gösterildi. Ki bunlar 2007 yönetmeliğimizde de, 2018 yönetmeliğimizde de gerek hesap esasları olarak, gerek uygulama detayları olarak yer almış durumdalar. O yüzden bizim artık bu dönemde güçlendirme işe yarar mı, yaramaz mı gibi tartışmaları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Doğru şekilde bunu yapmamız gerekiyor. Aynı yeni inşaatı nasıl doğru yapmamız gerekiyorsa, güçlendirme müdahalesi yapıyorsak onu da doğru yapmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman etkin bir çözüm olduğunu ben burada bir kere daha paylaşmak isterim. Ekonomik, hızlı ve etkili bir çözüm olabilir güçlendirmede. Bunu göz ardı etmeyelim.
Evet, Elvan'ın bir sorusu var.
Evet, benim bu güçlendirmeye ilgili şöyle bir sorum var. Bu mevcut bina havuzuna baktığımızda İstanbul'da gerçekten sizin söylediğiniz kıstaslar içerisinde güçlendirme yapılması söz konusu olabilecek oran nedir? Bina onarı nedir? Bu konuda bir çalışma var mı?
Çok teşekkürler Elvan Bey. Çok güzel bir soru. Yani bizim yapılar diyorsunuz ki o kadar kötü ki bu güçlendirmeyle falan adam olmaz aslında diyorsunuz muhtemelen.
Yani bir kısmı için evet.
Bir kısmı için. Aslında çoğu öyle. Yani o oran çok daha fazla düşündüğümüzden. Yani çok kötü olan bina sayısı çok fazla oranı. Ama zaten Türkiye'de yapılan akademik çalışmalarda da biz çok kötü binaları dikkate alıyoruz. Yani bizim son 20 senedir, 25 senedir yaptığımız çalışmalar İTÜ'de olsun, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Boğaziçi ve pek çok üniversite yapılan çalışmalarda da zaten yani Türkiye'nin sorununa çözüm bulunmaya çalışıldığı için çalışmalar da zaten o tür çok kötü yapılar üzerinde. O yüzden teorik olarak biz bir kere onu söyleyeyim yani en kötü binayı da güçlendiririz. Mesele ekonomik ve fonksiyonel olup olmama konusu oluyor bir noktadan sonra. Evet, sen o binaya betonarme duvarları ekledin, kolonları mantoladın. Tamam ama işte maliyetinin %120'si oldu. Tabii o zaman güçlendirmeye gitmeyiz. Veya yaptık bir yoğun bir güçlendirme ama mimari fonksiyonunu kaybetti yapı. Tabii gitmeyiz. Ama söylemek istediğim aslında bu demin deprem güvenliği oranından bahsetmiştim. Bu deprem güvenliği oranının çok çok düşük olmadı. Yani %10 olması gerekenleri mesela 5-10 falan olmadı. 5-10'lar yıkılıp yapılabilir. Ama işte 20, 25, 30, 30 yani 100 değil bakın. Olması gereken 100 ama sizinki 20, 25, 30 buralardaysa. Ve bina çok küçük bir bina değilse, 100-200 metrekare toplam kapalı alan 100-200 metrekare değilse, mesela 1000 metrekare ise, 1500 metrekare ise hem teknik olarak güçlendirilebilir, doğru yöntemle tabii. Hem de hala yıkıp yapmaya göre daha ekonomik olabilir. Ve aslında buradaki hedefimiz de, performans hedefimiz de yeni yapıdan farklı değil. Yani bir yapıyı güçlendirdiğiniz zaman beklentiniz yeni bir tasarladığınız yapıda deprem güvenliğinin nerede olması gerekiyorsa mevcut yapı içinde de o nokta. Yani daha az bir hedefe göre şu an için güçlendirmiyoruz. Aslında ilave bir şey hazır gene Nuray Hoca da buradayken bunu da azaltabiliriz aslında. Yani şu anda biz yeni yapı tasarlarken demin nasıl tasarım depremi yerine aslında senaryo depremini kullanmak özellikle İstanbul depremi için akılcı bir çözüm olabilir dediysek ki şu anda uygulamada bu yapılmıyor yönetmelikler gereği. Tasarım depreminin de yani performans hedefinin de aslında yeni yapılara göre biraz daha aşağıda tutulması gene yapılabilecek ikinci bir çözüm. Şu anda dediğim gibi biz güçlendirme tasarımı yaparken yeni bir yapıdaki performans hedefimiz neyse güçlendirme hedefimiz o. Oysa dediğim gibi bu yeni yapıda tabii ki güvenlik marjinleri oldukça yüksek. Yani oradaki can güvenliği çizgisinin ötesine geçince can güvenliği hemen kaybediliyor değil. Ciddi bir marjinimiz var. Ama bu marjini mevcut yapılar için biraz daha küçülterek kullanmak gene problemi çözmeyi hızlandıracak. Bunun için gerekli kaynağı azaltacak bir çözüm olur. Ama sorunuzun öz cevabı evet bu bizim mevcut yapıların çok çok büyük bölümü güçlendirilerek depreme dayanıklı hale getirilebilir. Bu arada depreme dayanıklı hale gelmenin ne demek olduğunu da dinleyicilerimize paylaşalım. Depreme dayanıklı yapı demek depremde hiç hasar görmeyecek bir yapı anlamına gelmiyor biliyorsunuz. Depreme dayanıklı yapı demek yeni yapılar için de geçerli bu. Çok büyük depremlerde ayakta kalacak yapı demektir. Yani yıkılmayacak, can kaybı neden olmayacak ama bir daha kullanılamayacak derecede hasar görme olasılığı olan bina demektir. Güçlendirme de tabii doğal olarak beklentimiz bu olmalı. Yani bu hiç çatlamayacak, bir hasar görmeyecek değil, can kaybına neden olmayacak bir performans beklenir.
Belki şunu eklemek lazım. Şey pardon araya girdim. Yani tabii biz hep en büyük depremi düşünüyoruz. Yani senaryo depremi dediğim gibi 7,5 büyüklüğünde bir depremden bahsediyoruz. Ama tabii bu deprem olacak, kesin olarak olacak, bu büyüklükte olacak demek değil. Daha küçük de olabilir. Daha ileride olabilir ama ondan önce, bu çok büyük depremden önce yine önemli derecede, en büyük değil ama yine önemli derecede büyük depremler olabilir. Bu durumda mevcut bina çok zayıf olduğu için yıkılacak yerde güçlendirilmesi halinde veya tabii yeni yapılması halinde de aynı durum. Bu sefer tamamen ayakta kalacak ve fonksiyonunu görebilecek durumda da olabilir. Yani modern deprem yönetmeliğinde sadece ekstrem depremi düşünmüyoruz. Daha küçük depremleri de düşünüyoruz. Yani daha sık olabilecek depremler bunlar. Biz hep en kötü senaryoya göre şey yapıyoruz ama öbürü de önemli. Yani bizim stokumuz Alper'in söylediği gibi o kadar kötü ki yani küçük depremlerde bile büyük hasar ve hatta büyük önemli derecede can kaybı riskimiz var. Bunu büyük ölçüde azaltmış olacağız. Evet.
Kesinlikle katılıyorum hocam. Teşekkürler katkınız için.
Evet, ben hemen bu 30 bin binayla sınırlı kalacak mı incelenecek bina sayısı yoksa hedef daha mı büyük? Birinci sorum bu hocam. Bir de bu bina ve konut incelemelerinde karşılaşılan güçlükler oldu mu? Bu konuda hiç bilginiz var mı? Bu konuda da sizin bilgilerinizi almak isteriz.
İkisi de ilginç sorular Güran Bey, çok teşekkürler. Birincisi bu 30 bin bina artacak mı? Evet, artacak. Bunu şey söylemiştim, yani bu yapılan inceleme detaylı incelemenin maliyetine göre yaklaşık %1 oranında. Bunu daha da ucuzlatmak için bu veriler de kullanılarak acaba daha az veriyle daha da hızlı, yani %1'den de maliyeti düşürecek şekilde kalan binaları inceleyebilir miyiz? Çünkü 30 bin çok yüksek bir rakam ama İncelenmesi gereken bina sayısına baktığınız zaman hala daha önümüzde büyük bir yol var ve bu detaylı incelemenin %1'i olan maliyet bile aslında ciddi bir maliyet. O yüzden en son bilgim bu çalışmanın daha da hızlı ve daha da ekonomik hale getirilmesine yönelik bir takım faaliyetler vardı. Nasıl sonuçlandı ona emin değilim ama niyet sonuç olarak bu yöntemle veya daha da hızlandırılmış bir yöntemle tüm İstanbul geneli konusunda fikir sahibi olmak. Birinci sorunuzun cevabı bu. İkinci sorunuzun cevabı, birini aslında kısmen bahsettim. Yani eldeki kayıtlarla yerindeki durumun farklı olması. Siz betonarme diye gidiyorsunuz, başka türlü bina çıkıyor. Veya betonarme değil diye gidiyorsunuz, betonarme çıkıyor. 5 kat diye gidiyorsunuz, 8 kat çıkıyor gibi sorunlar. Bunlar tabii inceleme sırasında çözülebiliyor. Bu işte hepimizin bildiği malum durum, yılların birikimi sorunlar. Ama öbür ilginç sorun, daha sosyal bir problem belki. Ücretsiz olan bu hizmeti pek çok vatandaşın kabul etmemesi. Bu da ilginç aslında. Yani o şu anda dağılımlar benim elimde yok ilçe ilçe. Ama mesela bazı ilçelerde 4/3 oranında insanlar binaların incelenmesini istemiyorlar. Yani 4 yapıya gidiyor İBB'nin yetkilileri bu işleri yapanlar. Üçü biz bu incelemeyi istemiyoruz diyor. Bir de böyle bir durum var. Yani yapı stoğunun bu hizmeti istememesi gibi de bir durum var. Bu değişiyor. Bazı ilçede bu 1'e 2, bazısında 1'e 4 ama 30 bin bina incelendiyse tahmin ediyorum mesela 100 bin kadar belki 90 bin kadar binaya gidilmiştir aslında belediye tarafından. Bu da ayrı bir sorun. Bu tabii sebeplerini tahmin edebiliyorsunuz. Yani şeyin sonuçların olumsuz çıkmasından ürkülmesi, değerinin kaybedilmeyeceğini düşünülmesi falan bazen işte insan düşünemiyor herhalde. Kendi canından daha değerli olmayabileceğini bunun. Bu da herhalde eğitimle aşabileceğimiz bir mesele.
Evet, Muzaffer'in sorusu var.
Hocam yerinde inceleme derken bu neyi kapsıyor? Proje ve binanın o andaki durumu, hiç malzeme alıyor musunuz? Yani malzeme örneği. Onu anlatır mısınız?
Hocam yerinde incelemenin kapsamında binanın geometrik özelliklerinin tamamen alınması boyutları, plan boyutları, düşeydeki durumu, kat sayısı, yüksekliği. En alt kattaki, kritik kattaki bütün düşey taşıyıcı elemanların boyutlarının alınması. Bazı elemanlarda, az sayıda elemanla beton örtüsünü kaldırılarak donatıların tespiti. Daha çok sayıda elemanla tahribatsız cihazlarla donatıların tespiti. Enine donatıların, boyuna donatıların belirlenmesi. Tahribatsız yöntemlerle beton kalitesinin tahmini. Ki oldukça yakın hocam. Bu dönem yapıların betonlar işte yani 8 ile 12 arasında değişiyor aslında. Onun dışı biraz istisnai oluyor. Yani bunu yapmasanız bile çok yanlış yere gitmezsiniz. Kısaca donatı, beton, kesit, bütün kesitler elde ediliyor. Kapasiteler hakkında ciddi bir yaklaşıklıkla bir fikrimiz oluyor. Talep hakkında da gene hem zemin özelliklerini biliyoruz. Koordinat bazında, koordinatı girdiğimiz zaman İBB'nin verilerinden zemin özellikleri geliyor. Depremsellik AFAD'dan geliyor. Dolayısıyla deprem talebi de sisteme bağlı olarak elde ediliyor. Bu anlamda risk bina tespit esaslarının algoritması arkada işliyor. Bütün bu veriler toplandıktan sonra bu anlamda da binanın riskli olup olmadığına karar veriliyor. İteratif bir yöntem. Önce küçük bir deprem uygulanıyor. O depremin yapı risksiz olarak taşıyorsa bir sonraki adıma geçiyor. Bu şekilde geldiğimiz oran yapının deprem güvenliği yüzdesini veriyor. Yani %55'e geldiyse o demektir ki bizim deprem haritamıza göre binanın sağlaması gereken performansın %55'ini sağlıyor bizim binamız demektir.
İstanbul çapında bir çalışmadan bahsediyoruz ve bir çözümden bahsediyoruz. Bu aynı zamanda bir kentsel planlamayı da gerekli kılıyor sanıyorum. Bu konuda bir çalışma var mı hocam? Bildiğiniz daha önce yapılmış olan bir takım çalışmalar olduğunu biliyoruz ama özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışmasına paralel yürüyen bir kentsel planlama çalışması var mı? Siz özellikle de konuşmanız sırasında belirttiniz. Hep tekil çözümlere gidildi. Çok az sayıda daha genel çözümler uygulandı. İstanbul'dan bahsediyorum tabii. Ama bu önümüzdeki dönemde buna ilişkin bir çalışma da var mı veya planlanıyor mu?
Gürhan Bey, tabii çok farklı gruplar şu anda bu problemin çözümüne yönelik çalışıyorlar. Planlama anlamında da çalışan gruplar muhakkak var. Ve zaten riskin yüksek olduğu bilinen bölgeler de var. Ve o bölgelere odaklanarak bildiğim kadarıyla planlama faaliyetleri de ciddi anlamda yürütülüyor. Ama detaylar hakkında benim çok fazla bilgim yok.
Evet, bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışma aynı zamanda akademiden de destek alıyor gene bildiğimiz kadarıyla. Hangi üniversiteler özellikle bu çalışma içinde yer aldı hocam?
Aslında pek çok üniversiteden üyelerin bulunduğu bir komisyon var ve çalışmanın başında hemen hemen bütün üniversitelerin önermiş olduğu yöntemler çalışıldı. Yani yaklaşık belediye 200 kadar bina yanlış hatırlamıyorsam farklı üniversitelerin önerdiği yöntemlerle incelendi. Ve hem sahadaki performans hem elde edilen yaklaşık hızlı yöntemlerle elde edilen sonuçların detaylı analizle olan uyumu dikkate alınarak seçilen yöntemle şu anda ilerleniyor. Bu seçilen yöntem de bizim aslında İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi hatta Van 100. Üniversitesi'nden de bir öğretim üyesinin beraber ortaya koyduğu bir yöntem aslında. Pek çok üniversitenin ortak çabası diyebiliriz aslında.
Evet. Ve bundan sonraki çalışmalarda da gene üniversiteler yer alacaktır diye düşünmek doğru olur herhalde, değil mi hocam?
Öyle komisyonlar var şu anda. Bu yöntem ortaya konarken bütün hocalar bir aradaydı ve herkesin görüşleri olabildiğince alındı, dikkate alındı ve alınacak diye düşünüyorum.
Evet, programımızın son dakikalarına girdik ama özellikle İstanbullulara mesajlarınızı da iletmenizi rica edebilir miyiz hocam?
Yani tabii kötü mesajlar vermek istemiyorum ama maalesef bizim konumuz gereği de çok iyi mesajlar veremiyoruz. Ama belki baştaki mesajı söyleyebilirim. Özellikle 2000 sonrası yapılan binaların depreme karşı daha iyi performans göstereceği bilinmeli. Daha eski yapıların da olabildiğince mühendislik hizmeti görmüş, projesine uygun en kaba haliyle, tabii bir normal vatandaşın projeye uygun olup olmadığını anlaması mümkün değil yapının ama en azından projede 5 katlıysa, bina 7 katlıysa bu tür yerlere dikkat etmek lazım. Bu burada ciddi risk var demektir. Üzerine kat eklendiyse ki inanın çok sayıda böyle bina var. Bunlardan uzak durmak lazım. Bir de yani bir daire falan alırken bir gidip bodrum katına falan baksın vatandaşlarımız. Bazen gittiğiniz zaman göreceğiniz tablo sizi ürkütecektir. Böyle yani sağımıza solumuza o kadar çok bina var ki içine demir kalmamış. Yani gidip bodrum katına baktığınız zaman gezdiğiniz daire çok güzel olabilir. Ama bodrum katına baktığınız zaman belki demirlerin tamamen paslanmış olduğunu, betonların tamamen döküldüğünü, ciddi anlamda hasarlı olduğunu görebilirsiniz. Zaman açısından bilmiyorum var mı vaktimiz. Çok uzatmadım ben. Özet olarak böyle bir kısa bir öneri yapabilirim.
Evet. Hocam çok çok teşekkürler. Nuray Hocam, programı siz kapatır mısınız lütfen?
Evet, çok teşekkür ederiz Alper. İyi bir program oldu sanıyorum. Gerek Türkiye Deprem Vakfı'nın faaliyetleri, gerekse İstanbul için yapılan bina değerlendirme çalışmaları konusunda çok aydınlatıcı bilgiler verdin. Çok teşekkür ediyoruz ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Sağ olun.
Ben
Çok teşekkür.
Türkiye Deprem Vakfı'nın internet adresini de burada vermek istiyorum. Türkiye.depremvakfı.org.tr adresinden özellikle ilk bölümde Alper Hoca'nın vermiş olduğu bilgilere ilişkin detayları bulmanız ve okumanız mümkün. Tabii ki özellikle de bu deprem temel eğitimi 7-8 dakikalık 45 modülün izlenmesini de uzman mühendislerimize tavsiye ederek programımızı bitirelim. Alper Hocam çok teşekkürler. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Önümüzdeki hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyelim. Evet.
Hoşça
Çok
kalın.
Teşekkürler.
Teşekkür ederim.
Hoşça kalın.
Teşekkürler.